Zorba, Nikos Kazantzakis, ikinci kaset, ikinci yüz. Ayağa kalktı, duvardaki santure indirdi. Gel buraya şeytan dedi. Ne diye duvarda oturup susuyorsun, çıkar sesini. Zorbanın santuru sarmış olduğu bezleri nasıl özenle ve şefkatle açtığını seyre doyamıyordum. Sanki incirin kabuklarını kaldırıyor, sanki bir kadını soyuyordu. Santuru dizlerine dayadı, üzerine eğildi, tellerini hafifçe okşadı. Bu teller hangi şarkıyı söyleyeceklerini sorar gibiydiler. Uyanması için yalvarıyor, artık yalnızlığı kaldıramayarak sıkılan ruhuna gelip arkadaşlık etsin diye santuru pohpohluyordu. Bir şarkıya başladı, çıkaramayıp bıraktı. Bir başkasına aldı, teller canları acıyormuş, istemiyorlarmış gibi tiz sesler çıkarıyorlardı. Zorba duvara dayandı, yüzünden ansızın boşalan teri sildi, santura korkuyla bakarak mıldandı. İstemiyor, istemiyor. Sanki bir canavarmış da ısıracağından korkuyormuş gibi yeniden dikkatle sardı, yavaş yavaş kalktı ve duvara astı. Yine yere oturdu. Mangaldaki ateşli külün içine kestane koydu, bardaklarımızı şarapla doldurdu. İçti, bir daha içti, bir kestane ayıklayıp bana verdi. Sen bir şey anlıyor musun patron diye sordu. Ben kaçırdım, her şeyin ruhu var. Odunlarında, taşlarında, içtiğimiz şarabında, bastığımız toprağında. Hepsinin, hepsinin patron. Bardağı kaldırdı, sağlığına dedi. Boşaltıp yine doldurdu. Alçak hayat diye mırıldandı, alçak. O da bubulina kadın gibi. Güldüm. Sen beni dinle patron, gülme. Hayat bubulina kadın gibidir. İhtiyar ama dinine yandığının kendine göre hazzı da vardır. Öyle sanatları var ki insanın aklını alıyor. Gözlerini yumdun mu 20 yaşındaki bir kıza sarıldığını sanıyorsun. Sen beni dinle. Keyfin yerinde oldu. Işığı da söndürdün mü 20 yaşında oluyor işte. Ama diyeceksin ki o karı yarı yarıya çürümüştür. Hayatında yemediği halt kalmamıştır. Amirallerin, bahriyelilerin, askerlerin, köylülerin, gezgin satıcıların, papazların, balıkçıların, jandarmaların, öğretmenlerin, vaizlerin, sulh yargıçlarının elinden geçmiştir. Peki ne olmuş? Çabuk unutuyor paçavra. Hiçbir sevgilisini hatırlamıyor. Sana doğru söylüyorum. Yeni çıkmış dişi güvercin, ak bir kaz oluyor, kızarıyor ve sen ne diyorsan ona kulak ver. İlk kez başına geliyormuş gibi kızarıyor ve titriyor. Kadın anlaşılmaz bir şeydir patron. Neden diyeceksin? Hatırlamıyor da ondan işte. Onu kızdırmak için papağan hatırlıyor zorba dedim. Her zaman senin olmayan bir adı söylüyor. Bu cinleri başına toplamıyor mu senin? Tam onunla 7. kat göklerde olduğun bir sırada papağan kanavara kanavara diye bağırdığını duyunca boğazından yakalayıp boğazın gelmiyor mu? Oysa ona zorba zorba diye bağırmasını öğretmenin zamanı geldi artık. Zorba kocaman elleriyle kulaklarını kapayıp bağırdı. Ho ho ho, boğayımmış. Yahu ben senin o dilin adı söylediğini duydukça sevinçten deli oluyorum. Allah'tan korkmaz kadın. Geceliğin hayvanı karyolanın tepesine asıyor. Nalet'in öyle bir gözü var ki karanlığı bile deliyor sanki. Tam birbirimizi kasnaklamaya başladığımızı görünce bağırmaya başlıyor. Kanavoro, kanavoro. Ben hemen yemin ederim ki kitaplar seni yediği için anlayasın diye yemin ederim ki patron koca ayaklarımda rugan, kafamda tüyler ve üzerlerine amber sürülmüş ipek gibi bir takım sakallar hissediyorum yüzümde. Bu on biri Signo, Buono Sera, Mantiage Maragioni, tam kanavarı oluyorum, bin delikli amirallik gemine biniyorum, ver ediyorum ateşi kazanlara, o zaman başlıyor top ateşi. Zorba gülmeye başladı. Sol gözünü kırpıp bana baktı. Beni bağışla patron dedi. Ben Allah kemiklerini aziz etsin, dedem kaptan Alexey'e benziyorum, 100 yaşındaydı. Öğleden sonraları çeşmeye giden kızları seyretmek için kapının önüne otururdu. Ama gözleri bozulmuştu, iyi görmüyordu. Bunun için kızlara şöyle bağırırdı. Sen kimsin kız? Mastan Rondi'nin kızı Leino mu? Gel kız sana dokunayım. Gel kız korkma. Kız da kahkahayı basıp yaklaşırdı. Dedem koca elini kıza uzatır, yavaş yavaş tatlı ve kudurmuşçasına yoklardı. Sonra da ağlamaya koyulurdu. Bir gün neden ağlıyorsun dede dedim. Niye ağlamayayım be çocuğum dedi. Ben ki ölüyorum ve bunca güzel kızı arkamda bırakıyorum. Zorba içini çekti. Ah zavallı dedem dedi. Nasıl anlıyorum seni, sık sık oturup düşünürüm. Ah ah. Olabilse de bütün güzeller benimle birlikte ölse. Ama o dişi domuzlar yaşayacak, iyi hayat sürecek, sarılacak, öpüşecekler. Zorba da toprak olacak, çiğneyecekler beni. Zorba ateşten birkaç kestane çıkarıp ayıkladı. Bardaklarımızı tokuşturduk. Uzun zaman içtik. Ada tavşanları gibi yavaş yavaş çiğnedik. Dışarıda kükreyen denizi dinledik. Mangalın önünde bir zaman ikimiz de konuşmadan oturduk. Mutluluğun basit ve açık bir şey olup bir bardak şarap, bir kestane, kendi halinde bir mangalcık ve denizin uğultusundan başka bir şey olmadığını aklım yattı. Yalnız bütün bunların mutluluk olduğunu insanın anlayabilmesi için basit ve açık bir kalbe sahip olması gerekiyordu. Bir süre sonra sordum. Kaç kez evlendin zorba? Çok şarap içtiğimizden değil, içimizdeki açıklanmamış aşırı mutluluktan ötürü ikimiz de keyfe gelmiştik. İkimiz de her birimiz kendine göre ta derinden yer kabuğuna iyice yapışmış iki az ömürlü böcek olduğumuzu, bir deniz kıyısında kamışların tahta ve gaz tenekelerinin arkasında iyi bir yer bulduğumuzu, birbirimize sokulduğumuzu ve önümüzde iyi şeylerle yiyeceklerin, içimizde de sessizliğin, sevgi ve güvenin bulunduğunu anlamıştık. Zorba dediğimi duymadı. Aklımın sesimin erişemeyeceği hangi açık denizlerde seyrettiğini bir Allah bilirdi. Elimi uzatıp ona dokundum. Kaç kez evlendin zorba diye bir kere daha sordum. Silkindi, işitmişti, kocaman ellerini salladı. Oo dedi, sen de şimdi oturmuş neleri kurcalıyorsun. İnsan değil miyim? O büyük budalalığı ben de yaptım. Bütün evliler kusuruma bakmasın ama ben evlenmeye bu adı veririm. Neyse, büyük budalalığı yaptım, yani evlendim. İyi ama kaç kez? Kaç kez mi? Namuslu olarak topu topu bir kez. Yarı namuslu olarak iki kez, namussuz olarak da 1000, 2000, 3000 kez. Hesabını tutmadım ki. Anlat bakalım zorba. Yarın pazar tıraş olacağız. İyi elbiselerimizi giyip Bubuline kadına gideceğiz. Hayat ve piliç. İşimiz yok. Öyleyse baştan kara edelim bu akşamı. Anlat. Ama ne anlatayım? Bunlar söylenir mi patron? Namuslu çiftleşmeler tatsızdır. Bibersiz yemeğe benzer. Ne söyleyeyim? Azizlerin seni çerçevenin içinden seyrederek hayır duası ettikleri sırada öpüşmen, öpüşmek midir? Biz köyümüzde şöyle deriz. Yalnızca çalınmış etin tadı vardır. İnsanın kendi karısı çalınmış et değildir. Namussuzca çiftleşmeleri ise nereden hatırlayacaksın? Horoz defter tutar mı? Ben vaktiyle gençken kendisiyle yattığım her kadından birkaç zülfünü alma sahtekarlığını işlerdim. Bu yüzden küçük makası hiç yanımdan ayırmazdım. Kiliseye bile gitsem küçük makas cepte olurdu. İnsanız ne olacağını bilemezsin. Siyah, sarışın, kumral, hatta beyaz zülfleri topluyordum. Topladım ve bir yastık doldurdum. Bunu başımın altına koy uyurdum. Ama yalnız kışın, çünkü yazın yakıyordu. Kısa zamanda tiksindim bundan da. Anlayacağın yastık kokmaya başladı. Ben de yaktım. Zorba güldü. Benim defterlerim bunlardı patron dedi. Yandılar. Usandım da az olacaklarını sanmıştım ama onlar bitmek bilmiyordu. Ben de o küçük makası attım. Ya yarı namuslu çiftleşmeler zorba? Kıkırdayarak karşılık verdi. Hoştur bunlar. Hey Breslav kadını, 1000 yıl yaşayasın sen. Özgürlük, neredeydin? Neden geç kaldın? Nerede yattın gibi şeyler yok. Ne o sana soru sorar ne sen ona. Özgürlük, elini bardağına uzattı, boşalttı, bir kestane ayıkladı. Hem çiğniyor hem konuşuyordu. Birinin adı Sofinka'ydı, öbürününki Nusa. Sofinka'yı Novorossiysk yakınındaki büyük bir köyde tanıdım. Kıştı, çevrede kar vardı, maden ocağına gidiyordum. Köyden geçerken durdum. O gün pazar kurulmuş, bütün yakın köylerden kadın erkek alışveriş için inmişlerdi. Büyük bir açlık, korkunç bir soğuk vardı. İnsanlar neleri var neleri yoksa kutsal resimlere kadar her şeylerini ekmek almak için satıyorlardı. Pazarda dolaşırken bir arabadan 2 metre boyunda deniz mavisi gözleri, kısrak gibi sarıları olan yaylı gibi bir köylü kızının atladığını gördüm. Şaşırdım. Hey zavallı zorba dedim, hapı yuttun. Ardına düştüm, gözlerimle onu yiyordum ama sarıları paskalya çanları gibi sallandığı için de doymak bilmiyordum. Kendi kendime maden ocağını ne yapacaksın ulan diyordum. Ne salaklık ediyorsun ulan yelkovan herif. İşte gerçek maden ocağı, gömül içine dehlizler aç. Kız durdu, alışveriş yaptı, odun aldı, kaldırdı. Ne kollardı onlar Allah'ım ve arabaya attı. Biraz ekmek, 5-6 tane tütün balığı aldı. Kaç para etti dedi, şu kadar. Ödemek üzere kulağındaki altın küpesini çıkardı. Parası yoktu da küpesini veriyordu. Ben buna içerleyip barut oldum. Ben bırakacaktım da bir kadın küpelerini, incik boncuğunu, kokulu sabunlarını, bir şişe lavantasını verecekti ha. Kadın onları verdi mi dünya yıkıldı demektir be. Bu bir tavus kuşunu yolmak gibidir. Bir tavusun yolunmasına senin gönlün razı olur mu? Asla. Hayır, hayır dedim. Zorba yaşadıkça bu olmaz. Keseme açıp parayı verdim. Rublenin cacala kağıdı olduğu günlerde. 100 drahmi verdiğini katır, 10 drahmi verdiğini bir kadın alırdın. Senin anlayacağın verdim parayı. Yayla gibi kız dönüp bana baktı. Öpmek için elimi yakaladı ama ben geri çektim. Yoksa ihtiyar yerine mi koymuştu beni? Spasiba, spasiba diye bağırıyordu. Bu teşekkür ederim, teşekkür ederim demekti Rusça. Ve bir sıçrayışta arabaya atladı, gemleri aldı, kamçıyı kaldırdı. O zaman kendi kendime zorba dedim, aklını başına topla, kaçıracaksın ulan. Bir sıçrayışta kendimi arabada onun yanında buldum. Bir şey demedi. Dönüp bakmadı bile. Atı kamçıladı, yola koyulduk. Yolda kendisini kadın olarak istediğimi anladı. Az Rusça biliyordum. Ama bu işler pek söz istemez. Gözler, eller ve dizlerle konuşuyordum. Uzatmayalım köye vardık. Bir izbenin önünde durduk. Aşağı indik. Kız bir itişte kapıyı açtı. İçeri girdik. Odunları avluya indirdik. Balıklarla ekmeği alıp odaya girdik. Sönmüş ocağın yanında ihtiyar bir kadıncağız oturuyor. Tilsiri titriyordu. Diyorum ya, bir soğuk vardı ki adamın tırnakları dökülüyordu. Ben eğildim. Ocağa bol bol odun koydum. ateşi yaktım. İhtiyacık bana bakıp bakıp gülümsüyordu. Kız ona bir şeyler söyledi ama anlamadım. Ateşi yakınca ihtiyar ısınıp canlandı. Kız bu sırada sofrayı hazırlıyordu. Biraz vodka getirdi, semaveri yaktı. Çay da demledi. Oturduk, yedik içtik, ihtiyara da verdik. Sonra da yatağı yaptı, temiz çarşaflar serdi. Meryem'in önündeki küçük kandili yaktı, istavroz çıkardı. Arkadan bana bir işaret yaptı. İkimiz de ihtiyarın önünde diz çöküp elini öptük. O da zayıf ellerini başlarımıza koyup bir şeyler mırıldandı. Anlaşılan bize hayır duada bulunmuştu. Ben spasiba, spasiba diye bağırdım. Bir sıçrayışta yayla gibi kızla kendimizi yatakta bulduk. Zorba sustu, başını kaldırdı. Uzağa, denize baktı. Biraz sonra adı Sofinka'ydı dedi ve yine sustu. Sabırsızlıkla sordum. Peki sonra, sonra? Sonrası yok. Sende de bu sonralar ve nedenlere karşı bir tutku var patron. Bunlar söylenir mi Allah'ını seversen? Kadın serin bir kaynaktır. Eğilip yüzünü görürsün ve içer içersin. Kemiklerin gıcırlar. Sonra susamış olan bir başkası gelir. O da eğilir, yüzünü görür ve içer. Sonra bir başkası. Kaynak bu demektir. Kadın da bu demektir. Sonra gittin mi? Ne yapacaktım ya? Kaynaktı bu dedik ya. Ben de yolcu olduğum için yeniden yola koyuldum. Onunla 3 ay kaldım. Allah razı olsun, şikayetim yok ondan. Ama 3 ay sonra maden için yola çıkmış olduğumu hatırladım. Bir sabah ona Sofinka dedim. Benim işim var, gitmem gerek. Sofinka iyi dedi, git. Seni bir ay bekleyeceğim. Bir ay sonra gelmezsen özgürüm. Sen de özgürsün. Allah yardımcın olsun ve gittim. Bir ay sonra geri döndün mü? Zorba bağırdı. Kusura bakma ama patron sen aptalsın. Nereye döneceksin yahu? Aç karılar bırakıyor mu seni? Bir ay sonra Kuban'da Nusa'yı buldum. Anlat anlat. Başka zaman patron, zavallıları birbirine karıştırmayalım. Sofinka'nın sağlığına. Şarabı bir yudumda indirdi, duvara dayandı. Peki dedi. Sana Nusa'dan da söz edeyim. Kafam bu akşam Rusya ile dolu. Mayna yükü boşaltacağım. Bıyıklarını silip közü karıştırdı. Bu Nusa dediğimi Kuba'nın bir köyünde tanıdım. Orada mevsim yazdı. Kavun karpuz dağ gibi yığılmış. Eğilip bir tane alıyordum ve kimse ne yapıyorsun orada be demiyordu. Karpuz ortasından kesip suratımı içine gömüyordum. Kafkasya'da her şey boldu patron. Her şey. Her şey sergi, set seç al. Hem yalnız kavun karpuz değil. Balıklar da, yağlar da, kadınlar da öyle. Geçerken bir karpuz görüp alıyorsun, bir kadın görüp alıyorsun. Burada bu uyuz yerde olduğu gibi değil. Hani birisi senin bir karpuz kabuğunu aldığını görse mahkemeye götürür. Bir kadına dokunduğun zaman da kardeşi seni kıyma yapmak için bıçağını fora eder. Yoksulluk, pintilik, senin, benim. Hay yok olasınız uyuzlar. Rusya'ya gidin de soyluluk görün be. Kuban'a uğradım, bir bostanda bir kadın gördüm. Hoşuma gitti. Şunu bil ki patron, Slav kadını. Şu sana aşkı dirhemle satan ve onu eksik sokmak, terazide seni aldatmak için elinden geleni yapan, çok ince çıkarcı Rus kadınları gibi değildir. Slav kadını sana aşkı bol bol ağır ağır tartıp öyle verir. Uykuda da, aşkta da, yemekte de. Hayvanlarla ve topraklarla yakın akrabalığı vardır. Verir, bol bol verir. Şu perakendeci Rus kadınları gibi pintilik etmez. Adı ne diye sordum. Bu kadınların yüzünden biraz Rusça öğrenmiştim. Nusa dedi. Ya seninki Alexi dedim. Çok hoşuma gidiyorsun Nusa. Satın almak istediğimiz vakit bir ata nasıl bakarsak o da bana öyle bakıyordu. Sen de pek kofa benzemiyorsun dedi. Sağlam dişlerin, kocaman bıyıkların, geniş omuzların, güçlü kolların var. Hoşuma gidiyorsun. Daha fazla bir şey söylemedik. Gereği de yoktu zaten. Çabucak anlaştık. Aynı akşam iyi elbiselerimi giyip onun evine gidecektim. Musa sordu. Kürkünde var mı? Var ama bu sıcakta. Akşam üzeri damat gibi giyindim. Kürkü koluma attım. Gümüş kaplamalı bastonumu da alarak gittim. Büyük bir köy eviydi. Avlular, inekler, presler, avluda yanan ateşler, ateşlerin üstünde kazanlar. Burada ne kaynatıyorsunuz diye sordum. Karpuz pekmezi dedi. Ya burada kavun pekmezi. Kendi kendime ne ülke be dedim. Kavun ve karpuz pekmezi yiyorlar. Adanmış toprak olmalı burası. Hoşça kal yoksulluk. Yaşa zorba. İyi ki düştüm buraya. Bir tulum peyniri içine düşen sıçan gibi. Merdivenleri çıktım. Gıcırdayan kocaman tahta merdivenlerdi bunlar. Merdivenin başında bir çeşit yeşil şalvar ve kalın püskülü kırmızı kuşaklar giymiş olan Nusa'nın anası ve babası duruyordu. Soylu insanlardı. Kollarını açtılar. Şap şup kucaklaşmalar. Tükürüğe bulandım. Benimle hızlı konuşuyorlardı. Zırvık anlamıyordum ama ne zararı vardı? Yüzlerinden anlıyordum ki kötülüğümü istememekteydiler. İçeri girince ne göreyim? 3 direkli gemiler gibi yüklü masalar kurulmuş, kadın, erkek, bütün akraba ayaktaydı. Onların önünde Nusa duruyordu. Boyanmış, süslenmiş, gemi pruvarlarındaki kız heykelleri gibi göğüsleri dik. Güzellik ve gençliğin görkemi içinde pırıl pırıldı. Başında kırmızı bir mendil vardı. Kendi kendime ulan Allah'tan korkmaz zorba dedim. Senin bu et... Bu akşam bu vücuda mı sarılacaksın? Allah seni doğuran ananı da bağışlasın, babanı da. Kadın erkek ziyafete yumulduk. Domuzlar gibi yiyor, mandalar gibi içiyorduk. Yanımda oturan ve yediği aşırı yemekten vücudundan buhar tüten Musa'nın babasına sordum. Ya papaz? Bizi kutsayacak olan papaz nerede? O yine salyalarını yüzüme sıçrata sıçrata karşılık verdi. Papaz yok, papaz yok. Din halkın afyonudur. Bunu söyler söylemez dimdik ayağa kalktı. Kırmızı kuşağını gevşetti. Herkesi susturmak için elini uzattı. Ağzına kadar olan dolu bardağını elinde tutuyor. Gözlerime bakıyordu. Konuşmaya başladı. Konuştu. Benim için nutuk çekiyordu. Dediği neydi? Bir Allah bilir, bir de kendi. Ayakta durmaktan bıktım. Başım da dönmeye başlamıştı. Yerime oturdum. Oturdum ve dizimi sağımda oturan Musa'nın dizine yapıştırdım. İhtiyar konuşuyordu. Terledi. Susturmak için hepsi ona sarıldılar. Sustu Musa bana. Haydi sen de konuş dedi. Ben de kalktım. Yarı Rusça, yarı Rumca bir nutuk çektim. Ne mi dedim? Biliyorsan Allah belamı versin. Yalnız sonunda sözü bir hırsız şarkısına getirdiğimi hatırlıyorum. Neden hiçbir neden yokken anırmaya başlamıştım. Hırsızlar çıktı dağa at çalmaya. At bulamadılar. Musa'yı çaldı. Senin anlayacağın patron, duruma uymak için biraz da değiştiriyordum. Ve gidiyor. Haydi anacığım gidiyor. Al Musam vay. Ve vay ile böğürürken yumulup Musa'yı öptüm. Olan olmuştu. Bekledikleri işareti vermişim gibi. Onlar da zaten bunu istiyordu. Birkaç kızıl sakallı ızbandut fırlayıp ışıkları söndürdü. Zavallı kadınlar sözde korkmuş gibi çığlığı bastılar. Fakat çabucak hiye çevirdiler. Karanlıkta gıdıklama ve gülüşmeler başladı. Ne olup bittiğini bir Allah bilir patron. Ama bana öyle geliyor ki bunu o da bilmiyordu. Bilseydi bizi yıldırımla yakardı. Kadın erkek karmakarışık yere yuvarlandılar. Musa'yı bulmaya çalışıyordum ama nerede? Ben de başkasını bulup onunla bir haltlar yedim. Sabah karşı karımı alıp gitmek için kalktım. Daha karanlık olduğu için doğru düz göremiyordum. Bir ayak yakalayıp seçtim. Musa'nın değildi. Bir daha yakaladım, o da değildi. Başkasını yakaladım, o da değil. Bir daha yakaladım ve Nusa'nın ayağını zar zor bulabildim. Çekip zavallıyı pideye çevirmiş olan iki ızbanduttan kurtardım. Onu uyandırmıştım. Nusa dedim, gidiyoruz. Kürkü unutma dedi, gittik. Zorbanın sustuğunu görünce yeniden sordum. Sonra zorba sinirli bir halde. Sonrasını ne yapacaksın yine dedi. Sonra içini çekerek konuşmasını sürdürdü. Onunla 6 ay yaşadım. Ondan sonra da vallahi ben hiçbir şeyden korkmam. Ama hiçbir şeyden. Korktuğum tek şey var. Allah ya da şeytanın kafamdan bu 6 ayı silmesi. Anladın mı? Anladım diyeceksin. Zorba gözlerini yumdu. Çok heyecanlanmışa benziyordu. Geçmiş bir olaya bu kadar tutulduğunu ilk kez görüyordum. Biraz sonra sordum. Yani o kadını bu kadar çok mu sevdin? Zorba gözlerini açtı. Çok gençsin patron, gençsin. Ne anlarsın sen? Senin de saçın ağarınca o zaman bu sonu gelmez konuyu konuşmak üzere yanıma gel. Hangi sonu gelmez konuyu? Kadın. Sana kaç kez söyleyeceğim. Kadın sonu gelmez bir konudur. Şimdi sen bir şimşek gibi tavuklara atlayan, sonra da boyunlarını şişirip gübreliklerine giden ve orada kabaran genç horozlar gibisin. Onlar aşkın nesini almayabilirler, elinin körünü. Tiksintiyle yere tükürdü, uzaklara baktı, bana bakmak istemiyordu. Yine sordum. Peki zorba, ya Nusa ne oldu? Zorba ileri denize doğru karşılık verdi. Bir akşam eve dönünce onu bulamadım, kaçmıştı. O günlerde köyden genç, güzel bir asker geçmişti. Onunla kaçtı, gidiş o gidiş. Kalbim bölündü, iki parça oldu. Fakat namussuz kalp yine yapıştı. Bilmem göründü mü? Kırmızı, sarı, siyah yamalarla yamanmış, binlerce ekli ve yamaları kalın bir sicimle dikildiği için en büyük fırtınalarda bile yırtılmayan bazı gemi yelkenleri vardır. Benim kalbim öyledir işte. Binlerce delikli, binlerce yamalı ama korkusuz. Peki Musa'ya kızmadın mı zorba? Neden kızayım? Sen ne dersen de kadın başka şeydir patron. İnsan değil, başka bir şey. Neden kızayım? Kadın anlaşılmaz bir şeydir ve gerek uygarlığın gerekse dinin bütün yasaları yanılmaktadır kadın konusunda. Böyle davranıyorlar patron. Eğer yasa koymak benim elimden gelse erkek için başka, kadın için başka yasa koyardım. Erkek için 10, 100, 1000 yasa ne de olsa erkektir, kaldırır ama kadına hiç. Çünkü sana kaç kere söyleyeceğim patron, kadının şerefine Allah bize erkeklere akıl versin. İç de elini kaldırdı, balta tutuyormuş gibi birden indirdi. Ya bize akıl versin dedi ya da ameliyat ettirsin bizi. Yoksa sen beni dinle patron, halimiz haraptır. Bugün yavaş yavaş tatlı tatlı yağmur yağıyor. Gökyüzüyle toprak sonsuz bir tatlılıkla birleşiyorlar. Koyu gri renkte taştan bir Hint kabartmasını hatırlıyorum. Erkek kollarını kadına dolamış öyle birleşiyorlar ki insan bir an havanın vücutları yalayıp yediğini, iki böceğin birleştiğini ve ince bir yağmurun başladığını bir anda her ikisini birden toprağın yavaşça şehvetle birbirine sıkıca sarılmış halde yuttuğunu sanıyor. Barakada oturuyor, dünyanın karardığını, kül yeşil renkteki denizin ışıldadığını görüyorum. Denizin bir ucundan öbür ucuna ne insan, ne sandal yerkeni, ne de bir kuş var. Yağlı açık duran küçük pencereden toprak kokusu giriyor içeri. Ayağa kalkıp dilenci gibi elimi yağmura uzattım. Birden ağlayasım geldi. Islak topraktan bağırsaklarıma kendim için değil, bana ait olmayan daha derin, daha karanlık bir itme yükseliyordu. Panik. Kaygısızca otlarken birdenbire hiçbir şey görmeden çevresinin sarılı olduğunu ve kurtulamayacağını sezen bir hayvanın kapılabileceği panik. Bağırmak istedim. Bunun beni hafifleteceğini biliyordum ama utandım. Gökyüzü durmadan alçalıyordu. Küçük pencereden dışarı baktım. Bulutlar Lilith tepesini örtmüş. O eğik kadın yüzü onların arasına gömülüp kaybolmuştu. Bu ince yağmurun yağdığı saatlerin hepsi sanki insanın kelebek ruhunu ıslatıp toprağa gömen bir baskıdan başka bir şey değildir. Kalbimde birikmiş bütün acı anılar, dostlardan ayrılışlar, yitirilen kadınların gülümseyişi, kendileri de kelebekler gibi yolunup yalnız kurtları kalan umutları hatırlarım. Bu kurt kalbimin yaprakları üzerinde sürünüp onları yer. Yavaş yavaş uzakta ta Kafkas'ta kalmış olan gurbet yolcusu dostum. Yağmur ve ıslak toprağın içinden çıkıp yine kalbimde belirdi. Kalemi aldım, kağıdın üstüne eğildim. Yağmurun ağını yırtabilmek, baskıyı kovabilmek için onunla konuşmaya başladım. Sevgili dostum, sana birkaç ay kalıp oynamak üzere kader ile anlaştığım Girit'in ıssız bir kıyısından yazıyorum. Kapitalist Lilith kuyusu sahibi iş adamı rolünü oynar ve oyunum rast giderse o zaman oynamadığımı söyleyip yalnızca büyük bir karar aldığımı ve hayatımın değişiverdiğini söylerim. Giderken beni kağıt faresi olmakla suçladığını hatırlarsın. Ben de bunun üzerine inada bindirdim. Bir süre için ya da sonuna kadar kağıtları bırakıp eyleme girmek kararını aldım. Küçük bir Lilith dağını kiraladım. İşçiler, kazma kürekler, asetilen lambaları, küfeler, küçük arabalar satın aldım. Dehlizler açtım. Şimdi onların içine gömülüyorum. Böylece inadına kağıt faresiyken kazan ve leğen yerde lağımlar açan tarla faresi oldum. Bu değişikliği uygun göreceğini umarım. Sık sık benimle alay ederek öğrencim olduğunu söylersin. Ben ise gerçek hocanın borcu ile kazancının ne olduğunu pek iyi bildiğim için bundan yararlanırım. Gerçek hoca öğrencisinden öğrenebileceği her şeyi öğrenmeli. Gençliğin ne yöne gittiğini anlamalı, o da ruhunu oraya doğru yöneltmelidir. Ben işte böyle öğrencimin hocalığına takılarak Girit'e geldim. Benim buradaki sevincim çok büyük. Çünkü çok çok basit şeylere seviniyorum. Sevincim dayanıklı nesnelerden fışkırıyor. Temiz hava, güneş, deniz ve kepekli ekmek. Akşamları önümde bağdaş kurup Türkler gibi oturan, ağzını açıp konuşarak dünyayı ferahlatan bir denizci Simbat vardır. Bazen sözler yetmedi mi ayağı fırlayıp raks eder. Bazen raks etmezse santurunu dizlerinin üzerine alır ve çalmaya başlar. Bazen çaldığı hava vahşidir. Birden insana hayatının anlatılmaz derecede tatsız ve karabahtlı olduğunu, bazen de çaldığı hava acıklı olduğundan hayatın kum gibi parmaklar arasından geçip gittiğini duyarsın. Ama her defasında bunun bir çaresi bulunmadığını anlattığı için seni ağlamakla eder. Ruhum göğsümün bir yanından öbürüne ok gibi gidip gelecekti. Mekik gibi şu Girit'te kalacağım birkaç ayı dokur. Allah affetsin ama ben kendimi mutlu sanırım. Konfüçyüs der ki, pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar. Bazıları da daha alçakta. Ama mutluluk insanın boy hizasındadır. Doğru. Yani ne kadar insan boyu varsa o kadar mutluluk vardır. Benim şimdiki mutluluğum budur ey sevgili öğrencim ve öğretmenim. Şimdi boyumun ne olduğunu öğrenmek için huzursuzluk içinde onu yeniden ölçüyorum. Çünkü iyi bilirsin ki insanın boyu hep aynı kalmaz. İnsanın ruhu iklimle, sessizlik, ıssızlık ya da kalabalıkla nasıl da değişir. Buradaki yalnızlığından dolayı insanlar beni, senin mutlaka sanacağının aksine karıncalar gibi değil, karbonik asit ve koyu kozmogonik çürümeyle doymuş hava içinde yaşayan dinozor ve pterodaktil gibi büyük canavarlar olarak görüyorlar. Anlaşılmaz, budala ve acıklı, vahşi bir orman. Senin sevdiğin sakin kavramlar olan vatan ve dostlukla beni saran üstün vatan ve insanlık, yıkıp yok etmenin aynı güçlü rüzgarı karşısında aynı değerlidir. Yeri taşırlar. Bazı heceleri, hatta bazen heceleri değil de bazı söylenmemiş sesleri, bir A'yı bir U'yu söylemek için kurulmuş olduğumuzu hisseder, sonra bozuluruz. Hatta en büyük düşüncelerin bile işkembelerini açtığın zaman onların da içlerine tenekeden bir motorun özenle yerleştirilmiş olduğu, kepekle doldurulmuş kuklalar olduklarını görürsün. İyi bilirsin ki bu en katı düşünceler cesaretimi kırmakla kalmayıp içimdeki alemin kaçınılmaz kundakçılarıdır. Çünkü hocam Buda'nın da dediği gibi ben gördüm ve keyifle fanteziyi doldurdum. Görünmeyen sahne vaizine karşı gözümü yumarak görüp düşündüğüm için de yeryüzündeki rolümü kendi kendime yeni cesaretle ve acelesiz oynayabildim. Çünkü bu rolü bana yalnız beni kuran o vermiş değil. Kendi isteğimle ben de kendi kendime kuruldum. Neden? Çünkü gördüm. Ve Hacivat İlahi'nin sahnesinde oynadığım eserde ben de birlikte çalıştım. Böylece gözüm dünya sahnesinde dolaşırken uzakta Kafkas'ın efsanevi haydut yatakları içinde senin de oynadığını ve ırkımızdan tehlikede olan binlerce candan birkaçını kurtarmak için çabaladığını görüyorum. Sen sahte bir Prometheus'sin ama kendileriyle savaştığın ve seninle savaşan açlık, soğuk, hastalık ve ölüm gibi karanlık güçlere gerçek kurbanlar verdireceksin. Bana kalırsa gururlu olduğun için karanlık güçlerin bu kadar çok ve yenilmez oluşuna sevineceksin. Sen, çünkü böylelikle özellikle ruhunun seferberliği de umutsuzca daha trajik bir büyüklük kazanınca amacın da daha kahramanca olacaktır. Sen bu hayatı mutluluk olarak kabul edersin kuşkusuz. Madem ki öyle kabul edersin, öyledir de. Şimdi sen de mutluluğu boyunun ölçüsüne göre biçtin ve artık çok şükür Allah'a senin boyun benimkinden büyük, iyi bir öğretmen şundan daha belirli bir armağan istemez. Kendinden üstün öğrencisi olmak. Ben sık sık unutuyor, yanılıyor, sendeliyorum. Dinim dinsizliklerden yapılmış bir mozaiktir. Bazen içimden küçük bir anı alıp karşılığında bütün hayatımı veresim gelir. Ama sen dümeni sağlam tutuyor ve en tatlı, ölesiye anlarda bile rotayı nereye çevirdiğini unutmuyorsun. Bir zaman birlikte İtalya'dan geçip Yunanistan'a döndüğümüzü hatırlar mısın? O sıralarda tehlikede bulunan Pontus bölgesine gitmeye karar verdiğimizi ve onu kurtarmaya gittiğimizi. İkinci tren gelinceye kadar yalnız bir saat vaktimiz olduğu için küçük bir kentte alelacele trenden inmiştik. İstasyon yakınında yemyeşil ağaçlık bir parka gitmiştik. Geniş yapraklı ağaçlar, muzlar, koyu madeni renkli kamışlar, çiçekli bir dala yapışmış arılar. Emildiği için sevinerek titreyen dal. Düşteymişiz gibi sessiz heyecanlı ilerliyorduk. Çiçekli yolun bir dönemecinde birdenbire karşımıza yürüyerek okuyan iki genç kız çıkmıştı. Çirkin mi yoksa güzel miydiler? Hatırlamıyorum. Hatırladığım şey birinin sarışın, öbürünün esmer olduğu ve ikisinin de bahar bluzları taşıdığıdır. Ancak düşlerde elde edilen bir cesaretle arkalarından gittik ve sen gülerek onlara dedin ki okuduklarınız üzerinde konuşabilir veya tartışabiliriz. Onlar Gorki okuyorlardı. Acelemiz olduğu için çabucak hayattan, yoksulluktan ve ruhun baş kaldırışı oluşundan, aşktan söz etmeye başladık. Duyduğumuz sevinç ve acıyı asla unutamam. Eski dostlar, eski sevgililerdik artık. Bu iki yabancı kızın ruh ve vücutlarına karşı sorumluluğumuz varmış da birkaç dakikaya kadar sonsuza dek ayrılacakmışız gibi acele ediyorduk. Fırtına ve havada bir insan kaçırma, bir ölüm korkusu vardı. Tren gelip düdüğünü öttürdü, biz uyanıyormuş gibi silkindik ve el sıkıştık. Ellerin umutsuzca sarılışını ayrılmak istemeyen 10 zavallı parmağı nasıl unutabilirim? Kızlardan birinin benzi solmuştu. Öteki hem gülüyor hem de titriyordu. O zaman sana şunları söylediğimi hatırlıyorum. Yunanistan, ana yurdumuz, görev nedir bütün bunların anlamı? Asıl gerçek burada işte ve sen de şöyle karşılık vermiştin. Yunanistan, ana yurdumuz, görev. Bunlar hiçbir şey demek değil. Yine de bizler bir hiçlik adına seve seve yok olmaya koşarız. Ama bütün bunları sana neden yazıyorum? Seninle birlikte yaşamış olduklarımızdan hiçbirini ama hiçbirini unutmadığımı söylemek için. Ve sonunda mektuplarımda birlikte bulunmakla edindiğimiz iyi ve kötü alışkanlıktan bir arada olduğumuz zaman bu türlü açıklayamadığım şeyleri açığa vurmak fırsatını yeniden elde etmiş olmak için. Yanımda bulunmadığın, yüzümün nasıl bir biçim aldığını görmediğin ve böylece ben de aşırı duyarlı ve gülünç görünme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmadığım şu anda seni çok sevdiğimi söyleyebilirim. Mektubu bitirdim. Dostumla konuşmuş hafiflemiştim. Zorba'yı çağırdım. Islanmamak için bir kayanın altına büzülmüş, hava yoluyla ilgili denemelerini yapıyordu. Gel Zorba diye bağırdım. Kalk köye gidelim, gezelim. Keyiflisin patron, yağmur yağıyor. Yalnız gitmez misin? Keyfim var da kaybetmek istemiyorum. Birlikte olursak korkmam. Gel, güldü. Bana gereksinme duymandan hoşlandım. Haydi gidiyoruz. Kendisi hediye etmiş olduğum sivri külahlı küçük girit kaputunu giydi. Çamurlara bata çıka yola koyulduk. Yağmur yağıyordu. Tepeler kapanmıştı. Rüzgar esmiyor. Taşlar parlıyordu. Sis, Lilith'in olduğu tepenin sivriliğini yumuşatmıştı. Bir kadın yüzünü andıran tepe sanki yüzünle örtülmüş. Yağmurun altında sanki bayılmıştı. Yağmur yağarken insanın kalbi acı çeker dedi Zorba. Kusura bakma patron ama. Bir çitin dibine eğildi. İlk yabani zambakları kopardı. İlk kez zambak görüyormuş gibi uzun uzun doymak bilmeyen bir gözle onlara baktı. Gözlerini yumarak kokladı. İçini çekti, sonra bana verdi. Patron dedi, taşların, çiçeklerin, yağmurun söylediklerini bir bilseydik. Belki bağırıyorlardır. Bağırıyorlardır. Bize de işitmiyoruzdur. Nah işte şimdi bağırdığımız halde onların da bizi duymadığı gibi dünyanın kulakları ne zaman açılacak patron? Ne zaman gözlerimiz açılacak da göreceğiz? Taşlar, çiçekler, yağmur ve insanlar, kucaklarımız ne zaman açılıp birbirimize sarılacağız? Sen ne dersin patron? Bu konuda kitaplar ne söylüyor? Zorba'nın sevdiği deyimi kullanarak karşılık verdim. Elinin körünü söylüyor, elinin körünü. Bunu söylüyorlar işte, başka bir şey değil. Zorba kolumdan tuttu. Aklıma bir şey geldi dedi. Bunu sana söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Bütün kitaplarını bir yere yığ ve yak. O zaman anlamı olan anı bulursun belki. İçimden bağırdım. Doğru, doğru, doğru ama yapamam. Zorba durakladı, düşündü biraz sonra. Ben bir şeyler anlıyorum dedi. Neyi? Söylesene zorba. Biliyor muyum ben de? Bana öyle geliyor. Bir şeyler anlıyorum işte ama söylemek istersen bozarım. Günün birinde keyfim olursa bunu sana raksla anlatırım. Artık yağmur hızlanmıştı. Köye yaklaşıyorduk. Küçük kızlar koyunlarını otlatmaktan dönüyorlardı. Çiftçiler öküzlerini sapandan çıkarıp tarlalarını yarı sürülmüş halde bırakmışlardı. Kadınlar sokaklardan çocuklarını topluyorlardı. Bu beklenmedik yağmur karşısında köyde sevimli bir panik başlamıştı. Kadınlar çığlıklar atıyor ama gözleri gülüyordu. Erkeklerin sivri sakallarından ve düşük bıyıklarından iri damlalar dökülmekteydi. Toprak, taşlar ve otlar kokuyordu. Aydos kahve kasaphanesine sırılsıklan bir halde daldık. Çok kalabalıktı. Bazıları profa oynuyor, bazıları karşılıklı dağlardaymış gibi yüksek sesle konuşuyorlardı. Dipteki küçük bir masanın önünde Bay Anagnosti, beyaz geniş kollu gömleğiydi. Sessiz ve ciddi Mavrandonis gözleri yere dikilmiş nargile içiyordu. Orta yaşlı kuru bir adam olan öğretmen kalın sopasına dayanmış. Castro'dan henüz dönerken bu büyük kentin harikalarını anlatan iri yarı, kıllı bir adamı dinliyordu. Tezgahından kalkmış olan kahveci de dinliyor, gülüyor ve kızgın külle sıralanmış olan ibrikleri aklından çıkarmıyordu. Baba Anagnosti bizi görür görmez ayağa kalktı. Bu yana bu yana hemşireler dedi. Sfaki Onoskolis bize Castro'da gördüklerini ve başına gelenleri anlatıyor. Hoş bir şey, buyurun da dinleyin. Sonra kahveciye döndü. İki rakı, Manolaki dedi. Oturduk, çoban kılıklı yabanıl herif biz yabancıları görüverince toparlanıp sustu. Öğretmen onu konuşturmak için sordu. Tiyatroya da gittin mi bari Kaptan Nikoli? Nasıl buldun onu bakalım? Sfaki Anolikolis kocaman elini uzatıp şarap bardağına avuçladı. Bir dikişte içerek cesaret buldu. Gitmez olur muyum diye bağırdı. Gittim elbette. Kotopuli, Kotopuli diye işitip dururduk. Bir akşam ıstavroz çıkartıp kendi kendime şöyle dedim. Dinim hakkı için gideceğim. Ben de gidip göreceğim şunu. Ne Allah'ın belasıdır acaba bu Kotopuli dedikleri. Baba Anagnosti sordu. Peki ne gördün ulan Nikoli? Allah'ına söyle ne gördün? Hiçbir şey görmedim. Dinime, imanıma hiçbir şey. Tiyatro diye duyunca oraya gidip zevk alacağını sanırsın. Yazık oldu verdiğim paraya. Sandalye, fenerler ve insanlarla tıka basa dolu. Harman gibi yuvarlak bir kahvehaneydi orası. Kendimi kaybettim. Gözüm karardı. Çevremi göremiyordum. Şeytan alsın dedim. Burada bana büyü yapıyorlar. Kaçayım. Ama bir piliç elimden tuttu. Beni nereye götürüyorsun be dedim. Aldırmadı. Götürdü götürdü. Sonra dönüp dedi ki otur. Oturdum. Önümde arkamda sağımda solumda adamlar vardı. Boğulacağım ulan diye düşündüm. Patlayacağım. Hava yok. Yanımdakine döndüm. Permadonalar ne zaman çıkıp da gelecek dedim. Nah şunun içinden dedi ve bana bir perdeyi gösterdi. Ben de gözlerimi perdeye diktim. Sahiden de bir çan çaldı, perde açıldı ve o Kuputuli dedikleri çıktı. Dinime imanıma bu Kuputuli falan değil. Bayağı kadındı. Her yanıyla kadındı. Bir aşağı bir yukarı kuyruk salladı, kırıttı filan. Adamlar bakınca alkışlandılar. O da içeri girdi. Köylüler kahkahayı bastı. Adam ciddileşti, utandı, kapıya doğru baktı. Sözü değiştirmek için yağmur yağıyor dedi. Hepsi kahkahayı bastılar. Tam o sırada şeytanın işi bu ya. Siyah eteğini dizlerine kadar çekmiş, saçları omuzlarına dökülmüş bir kadın koşarak geçti. Tombul da her yanı oynuyordu. Üstüne yapışmış olan elbisesi, çırpılan balık gibi baştan çıkarıcı olan oynak vücudunu ortaya çıkarmaktaydı. İrkildim. Ne biçim canavardı bu? Bana insan yiyen bir dişi kaplan gibi görünmüştü. Kadın bir an için kahveye baktı ve kılıç gibi keskin bakışlarını gezdirdi. Yanan yüzü ışıldadı, gözleri kıvılcımlandı. Camın yanında oturan yanakları ayva tüylü bir genç mırıldandı. Panaya mı? Kır bekçisi Manolaskas mırıldandı. Allah kahretsin seni azgın karı. Hepimizin bacaklarına ateş salıyorsun. Sonra da söndürmüyorsun. Camın yanında oturan genç bir şarkıya başladı. Önceleri yavaş ve çekingen hep aynı olan sesi buruk bir horozunkini andırıyordu. Ayva gibi kokuyor dulun yastığı. Kokladım ben de ve yerini bulmuyor kafam. Mavrandonis nargilesinin marpucunu kaldırarak bağırdı. Patla. Genç büzüldü. Saçı sakalı uzamış bir ihtiyar kırbekçisi Manolakas eğilerek alçak sesle. Ancan yine kızdı dedi. Eline bir geçirirse zavallı kadını lime lime eder. Allah ömrümüzü uzun etsin. Manolakas ihtiyar Androlos dedi. Sanırım sen de kendini dulun eteğine kaptırdın. Utanmıyor musun? Üstelik bir de kandil yakıcısısın. Sen benim dediğime bak. Allah ona sağlık versin. Son zamanda köyümüze doğan bebekleri gördün mü? Çocuk değil melek bunlar. Bu nedendir sanırsın? Dul kadın sağ olsun. Bütün köyün neşesi o. Kandili söndürünce karıma değil de dula sarılıyorum sanırsın. Böylece senin de anlayacağın köyümüzün çocukları güzel oluyor. İhtiyar Androlis bir an sustu, sonra mırıldandı. Ne mutlu olan ona sarılan ellere. Ah ulan Marrandonis'in Pavlis'i gibi 21 yaşında olsaydı. Birisi neredeyse çıkar gelir dedi ve güldü. Kapıya baktılar. Tulumlardan boşanırcasına yağıyor. Sular taşların üzerinde horozlar gibi ötüyor. Şimşekler ara sıra havayı kılıç gibi kesiyordu. Dulun geçişinden hala şaşkın halde olan zorba bana bakıp bir işaret yaptı. Artık yağmıyor patron, gidelim dedi. Kapıda şaşkın, iri gözlü, saçları karışmış, çıplak ayaklı bir genç göründü. Vaftizci Aziz Yani'nin de resmini açlıktan ve tapınmaktan gözleri böyle alabildiğini açılmış olarak yaparlar. Birkaçı gülerek bağırdı. Hoş gelmişsin Mimitos. Her köyün bir salağı vardı. Olmasa bile vakit geçsin diye köy yaratır. Mimitos da bu köyün salağıydı. Köylüler, köylüler, sürmeli dul koyununu kaybetti. Kim bulursa 5 okka şarap bahşiş var. Yine Mavrandonis'in sesi duyuldu. Çık dışarı, cin çarpması, çık dışarı. Mimitos korkmuş bir halde kapının yanındaki köşeye büzüldü. Ona acıyan ihtiyar Anastasios, otur ulan Mimitos dedi. Bir rakı işte donmayasın. Sonra köyümüz delisiz kalırsa ne yaparız? Solgun, yanakları tüylenmiş, pörtlek mavi gözlü bir genç kapıda göründü. Soluk soluğaydı, alnına yapışmış saçlarından sular akıyordu. Manolakas bağırdı. Hoş gelmişsin Pavli, hoş geldin kardeşlik. Topluluğumuza buyur. Mavrandonis baktı, oğlunu gördü ve kaşlarını çattı. Bu benim oğlum mu diye düşündü. Bu bücür mü? Kime benziyor bu? Ensesinden yakalayıp ahtapot gibi yere çarpasım geliyor. Zorba sanki diken üstündeydi. Dul kadın beynini tutuşturmuştu. Ve artık dört duvar arasına sığmıyordu. İkide bir bana... Gidelim patron diyordu. Gidelim, patlayacağız burada. Bulutlar dağılmış da güneş görünmüş gibi geliyordu ona. Kahveciye baktı, önem vermiyormuş gibi görünerek sordu. Kim bu dul? Bir kısrak dedi Kodomanolis. Sonra parmağını dudaklarına götürdü zorba. Yeniden gözlerini yere dikmiş olan Marrandonis'e gözüyle işaret ederek. Bir kısrak dedi. Günaha girmemek için ondan söz etmeyelim. Marrandonis kalktı, marpucu nargilenin boynuna sardı. Kusura bakmayın dedi, eve gideceğim. Gel buraya Pavli, arkamdan gel. Oğlunu aldı, kendisi öne düştü ve ikisi yağmurun içinde kayboldular. Manolakas kalktı, arkalarından gitti. Kodomanolis hemen Mavrandonis'in sandalyesine kuruldu. Yanındaki masalardan duymasınlar diye alçak sesle ''Zavallı Mavrandonis, kederinden çatlayacak.'' dedi. Yüreğine büyük bir ateş düştü. Dün kulaklarımla Pavli'nin şöyle dediğini duydum. ''Onu almazsam intihar ederim ama utanmaz karı istemiyor onu, sümsük.'' diyor ona. Dulun sözünü duyunca patlayıveren zorba yine ''Gidelim patron.'' dedi. Horozlar ötmeye başlamıştı, yağmurda durur gibi olmuştu. ''Gidelim.'' deyip ayağa kalktım. Mimitos köşesinden fırlayıp arkamızdan koştu. Taşlar parlıyordu. Islak kapılar simsiyah kesilmişti. İhtiyar kadınlar sepetçiklerini almış salyangoz toplamaya çıkmışlardı. Mimitos arkamdan gelip koluma dokundu. ''Kimi seviyorsan onun başı için bana bir sigara ver patron.'' dedi. ''Verdim. Güneşte pişmiş ince elini uzattı. Ateş de ver.'' ''Verdim.'' Derin bir nefes çekti. Dumanı burun deliklerinden çıkardı. Gözlerini yarı yarıya yumdu. Sonra mutlu bir halde mırıldandı. ''Beylik bu işte. Nereye gidiyorsun? Dulun çiftliğine. Koyunu için tellaklık yaparsan bana yemek vereceğini söyledi. Acele acele yürüyordu. Bulutlar biraz açılmıştı. Güneş göründü. Yeni yıkanmış olan bütün köy gülümsedi. Zorba sordu. Dul hoşuna gidiyor mu Mimitos? Ve çenesi öylece sarkmış halde kaldı. Mimitos ise kıkırdadı. ''Neden hoşuma gitmesin bacanak? Ben de maden ocağından çıkmadım ya.'' Kendimi tutamayıp sordum. Maden ocağından mı? Ne demek istiyorsun Mimitos? Ürperdim. Ancak bir Shakespeare en yaratıcı anlarında doğuşun bütün karanlık ve pis kokan gizlerini bu kadar gerçekçi bir biçimde anlatacak cümle kurabilirdi diye düşündüm. Mimitos'a baktım, gözleri iri, şiş ve biraz da şaşıydı. Gününü nasıl geçiriyorsun Mimitos? Nasıl geçireceğim bey gibi? Sabah uyanınca bir parça ekmek yerim. Sonra hamallık yaparım. Nerede bulursam onun bunun işini yapar, gübre taşır, fışkı toplarım. Bir kamışım var, onunla balık avlarım. Ağaççılık yapan teyzem Kiralyanya'nın evinde otururum. Herhalde bilirsiniz onu, herkes bilir. Fotoğrafını bile almışlardır onun. Akşam olunca eve dönüp bir çanak yemek yer. Varsa şarap da içerim, yoksa Allah'ın suyu bol, karnım dalıl olur. Sonra hayırlı geceler. Sen de evlenmeyecek misin Mimitos? Ben mi, beledim mi ben? Sen ne diyorsun oğlum? Başıma bela mı alayım? Kadın pabuç ister. Ben nerede bulayım? Lan işte, kendim yalın ayak geziyorum. Peki senin çizmelerin yok mu? Olmaz olur mu? Geçen yıl birisi öldü de Lenya teyzem kendi ayaklarından çizmelerini çıkardı. Ama ben onları yortularda giyip kiliseye gidiyor, papazları seyrediyorum. Sonra çıkarıyor, boynumu asıp eve dönüyorum. Dünyada en çok neyi seversin Mimitos? Önce ekmeği. Hey gözünü seveyim, sıcak sıcak, hele bir de buğday ekmeği oldu mu? Ulan arpadan da olsun be. Sonra şarabı severim, sonra uykuyu. Ya kadını? Püf, ben sana ne diyorsam odur. Ye iç, sonra dayan uykuya, ötesi mal al. Ya dul? Senin iyiliğine söylüyorum, bırak şeytan alsın onu. Üç kere tükürüp istavros çıkardı. Okuma yazma bilir misin? Yok yahu, küçükken zorla okula götürdüler ama çabucak tifoya tutulup aptal oldum. Böylece de kurtuldum. Konuşmalarından bıkmış olan zorba dünü düşünmekteydi. Patron deyip kolundan tuttu. Bizim kendi konuşacaklarımız var. Sesini alçalttı. Heyecanlanmışa benziyordu. Patron, burada kendimi göstermeni istiyorum. Erkek cinsini utandırma. Allah ya da şeytan sana bu mezeyi yolluyor. Dişlerin de var. Gayri bırakma onu. Elini uzatıp yakala. Allah bizden için el yarattı, tutalım diye. Öyleyse sen de tut. Ben hayatımda çok kadın gördüm. Fakat lanet olsun. Şu dul kaleleri temellerinden yıkar. Öfkeyle bela istemem dedim. Kızmıştım çünkü ben de koku yüklü azgın bir canavar gibi önümden geçmiş olan bu güçlü kuvvetli vücudu ta içimden istemiştim. Zorba korkuyla bela istemiyorsun dedi. Peki ya neyi istiyorsun patron? Karşılık vermedim. Hayat beladır, ölüm değil dedi zorba. Sen canlı insan ne demektir bilir misin? Kuşağını çıkarıp kavga aramak demektir. Konuşmuyordum. Zorbanın haklı olduğunu biliyordum. Biliyordum ama cesaretim yoktu. Hayatım yanlış yola sapmıştı. İnsanlarla olan ilişkilerimi bir hiç konuşması haline sokmuştum. O kadar düşmüştüm ki bir kadına aşık olma ile kitap okuma arasında seçme yapmam gerekse kitabı seçerdim. Zorba konuşuyordu. Hesaplaşmayı bırak patron. Bırak bu numaraları. Kır namussuz teraziyi. Beni dinle. Kapat bakkal dükkanını. Ruhunu kurtaracağım ya da gömeceğin zaman işte bu zamandır. Dinle bak patron. Bir mendil al. 2-3 lirayı ama altın olsun, kağıt değil. Çünkü onlar göz boyamaz. Kenarına düğünle. Mimitos ile dula gönder. Ne söyle geleceğini de tembihle. Kömür patronunun selamları var. Buyurun şu mendili alın. Az şey ama sevgisi çokmuş. Koyun kaybolsa da üzülmeyesinmiş. Biz buradayız, korkmasın diyor. Senin kahveden geçtiğini görmüş de kafası karışmış. Bu işte. Sonra hemen ertesi akşam erkenin hikmeti vardır, kapısını çalarsın. Yolunu şaşırdığını, havanın karardığını söyler, bir fener vermesini istersin. Ya da birden başının döndüğünü bildirir, bir bardak su rica edersin. Ya su, daha iyisi su. Başka bir koyun alır ona götürürsün. Buyurun hanımcığım dersin. Kaybettiğin koyunu ben buldum. Bir dur, sen beni dinle patron. Sana bahşişini verecektir. Sen de ah atının arkasında ben olsam cennete atla gidersin. Dinle beni. Başka cennet yoktur. Zavallıcığım benim. Papazlara kulak asma. Başka cennet yoktur. Artık dulun bahçesinde ilerlemekteydik. Mimitos içini çekerek o kalın sesiyle acısını dile getirmeye başladı. Kestane şarap ister, çeyiz ise bal. Delikanlı kız ister, kız ise delikanlı. Zorba pergellerini açtı, burun kanatları oynadı, durdu, derin bir nefes aldı, bana baktı. Şimdi dedi ve heyecanla bekledi. Hemen karşılığını verdim, gidiyoruz. Adımlarımı sıklaştırdım, zorba kafasını salladı, bir şeyler humurdandı ama anlamadım. Barakaya gelince bağdaş kurdu, santurunu dizlerinin üzerine uzattı, şarkıları kafasında ayıklıyormuş gibi derin bir düşünceye dalmış halde kafasını kaldırdı. Çok acı, çok içli bir şarkıya başladı. Ara sıra yan gözle bana bakıyordu, anlıyordum ki bana sözle söyleyemediğini santurla söylüyordu. Hayatımın boşuna geçtiğini, dul ile benim iki böcek olduğumuzu, güneşle bir saniye yaşadıktan sonra sonsuza dek öldüğümüzü, artık asla, artık asla. Zorba birden kalktı. Boşuna çabaladığını anlamıştı. Duvara dayandı, bir sigara yaktı. Sonra patron dedi, sana bir gün Selanik'te bir hocanın bana söylemiş olduğu sözü söyleyeceğim. Boşuna olsa bile söyleyeceğim. O sırada Selanik'te seyyar satıcılık yapıyordum. Mahallede dolaşıyor, yumaklar, iğneler, azizlerin hayatlarını, kokulu günlük ve biber satıyordum. Bülbül gibi bir sesim vardı. Şunu bil ki kadınlar sese de tutulurlar. Niye tutulmazlar ki dişi domuzlar? İçlerinde neler olup bittiğini bir şeytan bilir. Çirkin, topar, kambur olabilirsin ama tatlı bir sesin var. Varsa da şarkı söyleyebiliyorsan kadınlar şapşallaşıverir. Neyse, seyyar satıcılık yapıyor, mahallelerden de geçiriyordum. Anlaşılan zengin bir karı sesime tutulup keçileri kaçırmıştı. İhtiyar birini çağırdı, avucunu mecitlerle doldurdu. Ama aman dedi, satıcıyı çağır gelsin, aman göreyim onu, dayanamıyorum. Adam gelip beni buldu. Ulan Rumoğlu dedi, gel benimle. Gelmem dedim, nereye götüreceksin beni? Ulan Rumoğlu, serin sular gibi bir hanım odasında seni bekliyor, gel. Hayır, gelmem dedim. Allah'tan korkmaz mısın sen gavur? Neden korkacakmışım? Ulan Yavuroğlu, çünkü bir kadınla birleşecek halde olup da birleşmeyen bir kimse büyük günah işlemiş olur. Bire bir kadın yatağına çağırsın da sen gitmeyesin. Ruhun mahvoldu demektir. Bu kadın Allah'ın büyük mahkemesinde içini çekecektir ve kadının bu iç çekişi, kim olursan ol, ne kadar iyilik yapmış olsan da seni cehenneme attırır. Zorba içini çekti. Eğer cehennem varsa ben cehenneme gideceğim. Nedeni de bu olacak. Çaldığımdan, öldüğümden, zina yaptığımdan değil. Hayır, hayır. Bunlar hiçbir şey değil. Allah bunları bağışlar ama ben o gece bir kadın yatağında beklediği halde gitmediğim için cehenneme gideceğim. Ayağa kalktı, yaktığı ateşi yemeğe oturttu, yan yan bana baktı, alaylı alaylı gülümsedi. Sağır'ın istediği istediğin kadar kapısını çal diye mırıldandı ve eğilip ıslak odunları hırsla üflemeye başladı. Günler kısaldıkça aydınlık çabuk çekiliyor ve her ikindi vakti insanın kalbine bir sıkıntı çöküyordu. Kış aylarında güneşin hep daha erken battığını gören ataların ilkel korkusu yeniden başlıyordu. Atalar unutsuzca yarın tümüyle batacak diye düşünür, bütün gecelerini tepelerde doğacak mı diye sıkıntısı içinde geçirerek titrerlerdi. Zorba bu sıkıntıyı benden daha derin ve daha ilkel bir biçimde duyuyordu. Kurtulmak için yer altında açtığı geçitlerden ancak yıldızlar gökyüzünde yandığı zaman çıkardı. Daha az küllü ve daha az nemli, daha çok sıcaklık veren bir linyit damarına rastladığı için Zorba sevinçliydi. Çünkü yıldırım hızıyla kazancın biçimini değiştiriyor, onu yolculuk, kadın ve yeni yeni serüvenler haline sokuyordu. Bazen böyle çok kazanıp çok kanada sahip olmak için paraya kanat derdi ve uçmak için sabırsızlanırdı. Bütün bunlar içinde minyatür hava yolu ile denemeler yaparak uykusuz kaldığı geceler olurdu. Odunların yavaş yavaş melekler taşıyormuş gibi inmeleri için tam eğimi bulmak istediğini söylerdi. Bir ara büyük bir tabaka kağıtla renkli kalemler aldı, dağı, ormanı, hava yolunu tele asılı halde inen odunları çizdi ve her odunun sağında solunda iki büyük mavi kanat yaptı. Yuvarlak olan küçük limana ise papağan yavruları gibi yeşil bahriyelileri olan siyah vapurlar, sarı ağaç gövdelerini taşıyan mannalar çizdi. Dört köşede ise dört keşiş duruyor, ağızlarından üzerlerinde siyah büyük harflerle şu sözler yazılı bulunan çiçekli kurdeleler çıkıyordu. Sen ne büyüksün Allah'ım ve yarattıkların ne hayranlık vericidir. Zorba son günlerde ateşi çabuk çabuk yakıyor, yemeği pişiriyor, yedikten sonra köy yolunda kayboluyordu. Bir süre geçince de üzgün üzgün geri dönerdi. Yine nerelerde dolaşıyordun Zorba diye sorardım. Boşver patron der, konuyu değiştirirdi. Bir akşam dönüşünde üzgün üzgün bana sordu. Allah var mı yok mu, sen ne dersin patron, eğer varsa olur o. Sen onu nasıl düşünüyorsun? Ben onu silkip sordum. Gülme ama patron, ben Allah'ı tıpkı kendim gibi düşünüyorum. Yalnız daha uzun boylu, daha kuvvetli, daha kaçık ve ölümsüz. Yumuşak postekiler üzerinde rahat rahat oturuyor. Onun barakası da gökyüzü. Bizimki gibi gaz tenekeleriyle değil, bulutlardan yapılmış. Sağ elinde kılıç ve terazi değil, bu aletler katillerle bakkallara özgüdür. Allah'ın elinde yağmur bulutu gibi suyla dolu büyük bir sünger var. Sağında cennet, solunda cehennem. Zavallı ruh vücudunu yitirmiş olduğu için çırılçıplak bir halde gelir ve tir tir titrer. Allah bakıp bakıp bıyık altından güler ama umacı taklidi yapar ona. Gel buraya lanetli seni ve sorguya başlar. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.